Radyonun podcast halinden herkese günaydın. Bugün günlerden 7 Ocak Cumartesi. Mikrofonda ben Yakup. Ocak ayının ilk haftasını, ayın dörtte birini tamamladık. Umarım 2022'den farklı olarak enerjinizin daha iyi, keyfinizin daha yerinde ve yıla dair ümidinizin, umudunuzun bol olduğu bir sene olur 2023. Bu dileği tekrar paylaşmak istedim sizlerle. Radyo hissiyatını dijital medya servislerinde tekrar canlandırabilmek adına tasarladığımız bu ürün, Aposto Radyo'da yayınlanan programları tek bir kaydın içinde dinlemenizi sağlıyor, buna imkan veriyor. Tüm öneri ve görüşlerinizi hello@aposto.com'a, Aposto Radyo Instagram veya Aposto Radyo Twitter hesabına iletebilirsiniz. Biz de sizden gelen görüşleri ve önerileri takip ediyor, dikkate alıyoruz. Lütfen bunları bizden esirgemeyiniz. Hızlıca bugünün akışına gelin göz atalım. Aposto 6.30 bölümüyle güne başlıyoruz. Gündemi yakaladıktan sonra Yasmin Güleç'in sesinden 20'li yaşlarda olmayı, kültürel, politik, ekonomik gibi farklı perspektiflerden ele alan yayının sesli bölümü sırada. 20'liğin bu haftaki bölümü, hoş geldin 2023 diyerek yeni yıl beklentilerini ele alıyor. Bu haftanın 3. bölümü olan önümüzdeki hafta sinemalarda, evde ve şehirde izleyebileceğin yapımları derleyen izleme listesine davet ediyoruz. İzleme listesinden sonra sıra İstanbul'daki kültür sanat etkinliklerini senin için derlediğimiz İstanbul'un ajandasında. Sıradaki bölüm Aposto 6.30.
Herkese merhaba. Aposto 6.30'dan Çağnur ben. 7 Ocak Cumartesi sabahındayız ve İstanbul'da havalar güzel diyebilirim. Sizde durumlar nasıl? Umarım her şey yolundadır ve bugün güzel haberler aldığımız bir gün olur. Sanki buna biraz ihtiyacımız var. Bugünün bülteni Sabancı Vakfı ile birlikte ulaşıyor. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Cumhuriyet'in yeni yüzyılına dair beklentilerini ve umutlarını dile getirdiği bir mektup yayımladı. Kadınlar ve kız çocukları için fırsat eşitliği vurgusuyla hazırlanan mektuba bugünün bülteninden ulaşabilirsiniz. Haftayı geri sar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz dedi. Altılı Masa'nın 10. toplantısı dün gerçekleşti. 9 saat süren toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, ortak Cumhurbaşkanı adayının tespiti için istişarelere başlanması kararının alındığı aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emeklilerin maaş zammının %30'a yükseldiğini ve asgari ücret desteğinin 400 liraya çıktığını duyurdu. TÜİK, Kasım ayında %84,3 olarak açıklanan tüketici enflasyonunun Aralık ayında aylık bazda %1,1 artışla yıllık bazda %64,2 seviyesine gerilediğini duyurdu. Danıştay, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini hukuka uygun buldu. Danıştay'ın kararı oy çokluğuyla onaylanmasının ardından Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çıkmış oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun terörle iltisaklı olduklarını iddia ettiği personellerin bakanlık tarafından neden görevden alınmadığını soran İmamoğlu, Soylu'nun bu şekilde suç işlediğini ve suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ocak ayının ikinci yarısında Suriyeli mevkidaşıyla bir araya gelebileceğini bildirdi. Anayasa Mahkemesi, hakkındaki kapatma davası devam eden HDP'nin hazine yardımı ödenen hesaplarına geçici bloke konulmasına karar verdi. Bankalar Arası Kart Merkezi'nin açıkladığı Ekim 2022'ye ait verilere göre, Türkiye'de kredi kartlarının sayısı yıllık bazda %17 artışla 96,8 milyona ulaştı. ABD'de Kasım'da yapılan ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçiren Cumhuriyetçiler, 9. tur yapılan oylamada henüz meclis başkanını seçemedi. 1967 yılından beri her yıl Ocak ayında dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin tüketici elektroniği ve yeni teknolojilerini tanıttığı CES geçtiğimiz gün başladı. Brezilya'da seçimleri kazanan Lula da Silva yemin ederek devlet başkanlığı görevine başladı. Hırvatistan 1 Ocak itibariyle Avrupa Birliği'nin Schengen serbest dolaşım bölgesine girdi ve yerel para birimi kunayı bırakarak avroya geçti. Böylece Hırvatistan Schengen bölgesine dahil olan 27. ülke oldu. Serbest kürsü. Sevgili Ali Gül sizler için kaleme aldı. Yeni dünya, yeni toplum ve yeni siyaset. İnsanın dünyasını fiziki çevresi, bu fiziksel çevreye dair oluşturduğu imgeleri ya da diğer bir ifadeyle hayatı anlamlandırdığı dil mekanizması ve kurduğu ilişkiler oluşturur. Bunların her birinin son 30 yılda geçirdiği dönüşüm artık yeni bir dünyada yaşadığımızı kabul etmeye gerektiriyor. Bu yeni dünyayı eski dünyanın kavramlarıyla düşünmek, eski dünyanın kurallarıyla idare etmeye çalışmak beyhude bir çaba ve bugün yaşadığımız sıkıntıların esas kaynağı. Küçüklüğümden itibaren annem beni, sıklıkla arkadaşlarımı bizim köylülerden seçmem konusunda uyarırdı. Elin oğlunu boş ver, bizim köylülerle arkadaşlık et derdi. Ben bunu pek umursamaz, okulda tanıştığım başka memleketli insanlarla arkadaşlık ederdim. Yıllar sonra anladım ki annemin bu tavrı siyasette de sıklıkla gördüğümüz memleketçiliğin de çıkış noktası. Köyde büyümüş, ilk gençliğini köyde geçirmiş bir insan oldukça kaotik bir yer olan kente geldiğinde huyunu suyunu bildiği ya da aşağı yukarı aynı çevreyi paylaştığı kendi köylülerini güvenli bir liman olarak görüyor. Fakat kentte büyümüş benim gibi insanlar için bir kişinin nereli olduğunun pek de bir önemi yok. Bunun yerine bu kişinin yaşam pratikleri ve yaşama dair fikirleri bize ne kadar benzeyip benzemediğini gösteriyor ve buna göre ilişkiler kuruyoruz. Fakat hiçbir şey tarihin akışının önünde duramaz. Türkiye'de geçtiğimiz yüzyılın kalıplarıyla düşünmeyen, hiç kimseye karışmadan insan gibi çalışıp, insan gibi kendi hayatını yaşamak gibi oldukça mütevazı bir isteğe sahip olan milyonlarca vatandaş var. Bu vatandaşlar, Türkiye'de siyasetin yeniden rasyonel bir zemine oturmasını sağlayabilecek güç ve cesarete sahiptir. Yeni siyaset, Türkiye'deki genç ve eğitimli insanlar eliyle kurulacak. Bunun için içinde bulunduğumuz vaziyetin imkan ve şeraitine bakmadan harekete geçmek ve bunda inat etmek gerekecek. Tıpkı bundan 100 yıl önce olduğu gibi. Yazının devamı bültende sizleri bekliyor. Kültür Sanat. British Museum yaptığı açıklamada 2500 yıllık Parthenon mermerlerinin bir kısmının iadesi konusunda Yunanistan'la yapıcı tartışmalar yürüttüklerini doğruladı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yürütülen yüzey araştırmalarında 2350 yıllık tümülüs bulundu. Doçent Doktor Aydın Erön, araştırmanın yürütüldüğü Kuştur mevkisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 1950'li yıllardan bu yana varlığı bilinen fakat zamanla üstü kapanan tümülüsün yerini sapladıklarını ve ortaya çıkardıklarını söyledi. Bursa'da göl suyunun çekilmesiyle 2,5 metre uzunluğunda üzerinde yazılar bulunan bir sütun ortaya çıktı. İznik Gölü'nün Gölyaka mahallesindeki kıyısında görülen ve koruma altına alınan sütunun hangi döneme ait olduğuna dair inceleme başlatıldı. Sinema ve televizyon. Yönetmenliğini Fırat Özeler'in üstlendiği Kavur belgeselinin premieri 52. Rotterdam Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleşecek. Sezar Akademisi, cinsel saldırı suçlarından yargılanan veya ceza alan adayların ödül törenine ve ilgili herhangi bir etkinliğe katılamayacağını ve ödül almaları durumunda bu kişiler adına konuşma yapılmayacağını açıkladı. Cannes'da en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülen Zara Mir Ebrahim'i Göteborg Film Festivali'nde yarışma jürisi başkanlığını üstlenecek. Yemek ve gastronomi. Bir günde en çok sayıda Michelin yıldızlı restoranda yemek yeme konusundaki yeni Guinness Dünya Rekoru 18 restoran ziyaretiyle Erik Finkelstein tarafından kırıldı. Starbucks uygulamasındaki hediye programında değişikliğe gidiyor. Today'in haberine göre 23 Şubat 2023 itibarıyla ücretsiz içecek gibi birçok farklı hediye programını kullanmak için gerekli olan yıldız sayısı yükselecek. ABD'de %100'lük bir artış öngörülse de Türkiye'deki artış bilinmiyor. Müzik. Foo Fighters, 2022'nin Mart ayında hayatını kaybeden Taylor Hawkins'in ardından müzik yapmaya devam edeceğini duyurdu. Öte yandan grubun stüdyoya ve sahnelere ne zaman döneceğiyle ilgili kesin bir bilgi paylaşılmadı. Birleşik Krallık'taki 2022 yılı albüm ve teklip plak satış sonuçları açıklandı. 5,5 milyon plak satışıyla 2022, 1990 yılından bu yana en yüksek plak satışının gerçekleştiği yıl oldu. Sevgili dinleyenler, Aposto'nun radyo halinde 6.30'u dinlediniz. Bugünün bülteni Sabancı Vakfı ile birlikte ulaştı. Ve ben Çağnur, bugünlük de sizlere veda ediyorum. Bizi nerede nasıl duyuyorsunuz bilmiyorum ama güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Gününüzün nasıl geçtiğini bizimle de paylaşmak isterseniz Aposto Radyo Instagram ve Aposto Radyo Twitter hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Aposto'nun radyo hali devam ediyor. Thank you.
Sıradaki bölüm 20'lik bülten. Hoş geldin 2023.
Selam 20'likler ve 20'lik kalanlar. Nasılsınız? Yılınız nasıl başladı? Yeni yıla nasıl girdiniz? Ben ailem ve çok yakın aile arkadaşlarımızla şaraplar içerek, müzikler dinleyerek ve Gülse Birsel'in yeni filmini izleyerek girdim. Gece tam 00:00 gösterdiğinde çoraplarımı ıslatmak pahasına balkona çıktık. Oley! Ler eşliğinde birbirimize sarıldık, ağzımıza çikolata attık ve havai fişekleri izledik. Güzeldi. Bu hissi nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Çok da nazarda değdirmek istemiyorum ama 2023'e girdiğim saniye hafifledim. Şöyle derin mi derin bir nefes aldım ve içim rahatladı. Gerçekten önemli kararların verileceği bir yıl bizi bekliyor ama açıklanamayacak bir hafiflikle kucakladım 2023'ü. O kadar hafifledim ki 2 gün sonrasında gidip saçlarımı şak diye kestirdim. Tabii orada çok sevdiğim kuaförüm ağabeyin de yüklü bir gaza getirmesi mevcuttu ama yaptım. Oh! Oh! Bolca oh çektiğimiz bir yıl olmasını diliyorum 20'likler. Bu sene hepimiz için dileğim hafiflememiz. Mutluluktan uçalım hepimiz, ayaklarımız yerden kesilsin. Bu hafta 20'lik yazarlarımız da 2023'ten beklentilerini yazdılar. Onlar neler hissediyor? Bakalım. İlk yazımız Irmak'tan geldi. 2023, umut geldi, beklentiyi yendi diyor ve umutla bu yıla başlıyor. Yeni yıla girmeyi çok da milat olarak almayan biriyim. Akademik takvimin beynimi ele geçirmesinden olsa gerek benim için yeni yılın başlangıcı Eylül ayıdır genellikle. 2023 için ise normale göre biraz daha heyecanlı hissediyorum. Tek sayıları çok sevdiğim için mi, politik öneminden mi, yoksa astroloji bu yıl kovaların yılı tamam mı dediği için mi bilmiyorum. Belki de hepsi. Bir önceki seneye dönüp bakınca beni en çok zorlayan şeyin yine kendim olduğunu görmem çok zor olmadı. İnsan kendinin kurdudur dostlar. 2015 senesinde, bu arada 2015 8 sene önceydi, ne? Büyük büyük konuşup yılbaşı bir nevi umut tacirliğidir lafımı bir kenara bırakarak aslında umutlu olmaya ne kadar ihtiyacımız olduğunu söylemek isterim. Umut insanı canlı tutarmış. Benim isyanım aslında umuda karşı değil, beklentilere karşıymış. Ama o zamanlar ikisi arasındaki farkı anlamamışım. Beklentiler karşılanmadığında insan hayal kırıklığına uğrayıp kendini veya başka faktörleri suçlayabilir. Umutların karşılanmaması diye bir durum yoktur ama. Umut etmeye devam etmek ya da etmemek vardır. Ben ilkini yapmayı diliyorum herkes için. Umuyorum ki gücümüzün yettiklerinin üstesinden geleceğiz, gelemediklerimiz için kendimizi suçlamayacağız ve kontrolümüzde olmayan şeyleri olduğu gibi kabulleneceğiz. Yapamazsak da canınız sağ olsun, umut etmeye devam ederiz. Kimin sözü olduğunu bilmiyorum ama bu senenin de mottosu full of hope, no expectation. Yani umut dolu ama beklentisiz olsun, olur mu? Şimdi umuttan bahsettik, iyimserliğe geçiyoruz. Ceren Kurt bu senenin inatçı iyimserlik yılı olduğunu söylüyor. Bakalım neler yazmış. Yıllardır kullandığım ve çok sevdiğim bir kavram var. Aslında yok çünkü ben uydurdum. O yüzden kavramı söylemek yerine biraz anlatacağım. Ne zaman hayatıma etki ettiğini düşündüğüm bir gündemle karşı karşıya kalsam, benden önceki nesilden bir ses yükselir. Oo, sen buna mı üzülüyorsun? Bizim zamanımızda şöyleydi, böyleydi. Ekonomi dersin, eski kuyruklardan bahsedilir. 15 Temmuz dersin, 80'leri görmedim bu yaşananlar ne ki denir. Savaş dersin, ışıkları söndürüp saklandıkları Kıbrıs zamanından bahsedilir. Özetle, eğer 20'likseniz, ne kadar zor zamanlar yaşadığınızdan bahsettiğinizde her zaman daha büyük dertler öne süren 40'lıklar, 50'likler, 60'lıklar vardır. İşte bu duruma karşı kendi kendime uygun gördüğüm kavram dert hiyerarşisi. Dert hiyerarşisi benim gözümde yakın zamanda bir olayla kırıldı. Pandemi. Kimse böyle bir şey yaşamamıştı, ne yapılması gerektiğini bilmiyordu. Dünyayı ilgilendiren bir olaydı. O dönem pandemiden şikayet ettiğimizde, bizim zamanımızda da şu virüs vardı, evlerde şöyle kapanmıştık, çok daha kötüydü diyen biri olmadı. 2022 yılının son dönemleri de bence dert hiyerarşisinin yavaş yavaş yok olduğu bir süreçti. Ekonomi, politika, belirsizlik vesaire birçok konuda insanlarla tartışıyordum. Ama kimseden geçmişe dair daha hiyerarşik bir dert duymaz olmuştum. Normalde, ya gördünüz mü bizim de dertlerimiz var ve epey ciddiye alınası diyerek keyiflenmem gerekirken, bir dakika ya harbiden hapı yutmuş olabilir miyiz diye bir hüzün çöktü. 31 Aralık 2022, 23:59:50'de ondan geri sayarken içimden bir sürü his geçti. Bu his de bunlardan biriydi. 2023'e giriyor olmanın şaşkınlığı, geleceğe dair belirsizliklerin çokluğu ve bir hayli kaygı 1 Ocak 2023 00:00:00'da bir anda umutla karışık bir hisse dönüştü. Nedenini bilmiyorum. Her sene yeni yıl kararları alıyorum ve bunlar bilinçsiz kararlar oluyor. O an gaza gelip bir kağıda yazdığım ve telefon kabımın arkasında bir sene boyunca tuttuğum kararları yılbaşı günü açıp kaçını yapmışım diye değerlendiriyorum. Birçoğunu da yapmış olduğum için şaşırıyorum. Çünkü alelade yazdığımı düşündüğüm şeylerin bilinçaltımda ne kadar önemli olduğunu ve süreç içerisinde gerçekleştirdiğimi görüyorum. Bu sene yeni yıl kararları almadım. Telefon kabımın içi boş. Ama ilk defa bunu gaza gelerek ya da alelade değil, çok bilinçli bir şekilde yaptım. Pandemi döneminde de tek hedefim akıl sağlığımı korumaktı. Zor bir dönemden geçtiğimizi ve bu süreçten iyi bir psikolojiyle çıkmanın bile çok şey ifade ettiğini düşünüyordum çünkü. Sanırım 2023 içinde benzer bir hisle hareket ettim. 1 Ocak 2023 00000'daki umudumu sorgularken bir cevaba ulaştım. 25 Kasım'ın kadına yönelik şiddetle mücadele günü kapsamında anılmasının sebebi Dominik Cumhuriyeti'nde öldürülen Mirabal kardeşlerdir. Bu sene Minerva Mirabal'ın kızı Minu Mirabal'ı Türkiye'de ağırladık ve annelerinin vahşice öldürülmesine dair düşüncelerini anlatırken salondan gelen umutsuz soruları cevaplıyordu. Aslında dünyada iyiler daha çok ama kötülerin sesi daha çok çıkıyor. Bana bunca umutsuzluğa ve kötülüğe rağmen nasıl mücadelene devam edebiliyorsun diye soruyorlar. Sanırım ben inatçı iyimserim. Bu cümle 2023'e dair anlam veremediğim umudumun cevabı bence. Bunca kötülüğe, umutsuzluğa, hak ihlallerine karşı hala mücadele verebiliyorsak, sorguluyorsak, inanıyorsak ve vazgeçmiyorsak sebebi hepimizin inatçı iyimserlik kavramını fark etmeden benimsemiş olması. 2023 çetin geçecek gibi görünüyor ama herkesten bu yazıda sıkça bahsettiğim anlam verilemeyecek şekilde umutlu cevabını alıyorum. Bu cevabı veren çok kişinin olması iyilerin daha çok olduğunu gösteriyor. Bu cevabı verebiliyorsak hala inatçı iyimserleriz. İnatçı iyimserler olarak her zaman uğruna mücadele edecek sebepler, yaşadığı dünyayı güzelleştirecek hamleler yapabiliyoruz. 2023'e dair bir kararım yok ama 2023'ten beklentim inatçı iyimserlerin huylarından vazgeçmemeleri. Belki bu sayede iyilerin sesi kötülerden daha çok çıkabilir. Ve son olarak gelecekteki Ceren olarak bir söz veriyorum. Bundan sonraki nesillerin şikayet ettiği şeyleri hiçbir zaman hafife almayacağım. Ve dert hiyerarşisi yaratıp sorunlarını görmezden gelmeyeceğim. İşte bütün bu hisler ve düşünceler benim 2023'e ve sonrasına dair beklentilerim. Her hafta birlikte oturduğumuz bu keyifli sanal sofralarda kaderimi inatçı iyimserlerin şerefine kaldırıyorum. Biz de Ceren'e buradan şeref ediyoruz. Son olarak Alara'dan hiç özür dilemeden kendin olma umudu geliyor. O zaman Alara bakalım neler yazmış. 2023'ten beklentim hep kendimle ilgili. Bu yüzden korkularım yerine heyecanlarım var. Korkum olsa olsa kendimi 2022'de maruz bıraktığım şiddet sarmallarına dönmek olur. Bu yılın heyecanı kendime nazik davranmak, kontrol altında tutmak için kendim hakkında manipülatif kaynaklardan gelen yorumları dinlememek ve kendimle olmakla ilgili. Flört şiddetiyle ilgili kimse yalnız olmayabilir diye çok heyecanlanıyorum mesela. Cinsel kimliğimle ilgili tekrar vokal olmaya çok heyecanlanıyorum. Hayalimdeki işi yapabilmek için çok heyecanlanıyorum. 2023 için heyecanlandığım şeyler içsel bir yerlerden. Bu demek olmuyor ki seçimlere heyecanlı değilim. Oraya gelene kadar kendimleyim. Kendim olmak için heyecanlıyım. Daha fazla alar olmak için. Böylece kendi hayatımı, insanlarımı bulurum diye düşünüyorum. Oturduğum koltuğa kemerimi bağladım ve yolculuğa hazırım. O zaman 2023 hepimizin kendi olduğu sene de olsun diyelim. Ve bu haftanın sayısını kapayalım. Bu hafta 2023'ü selamladık. Bu seneyle ilgili umutlarımızı, düşüncelerimizi, tahminlerimizi yazdık. Haftaya daha önce de çıkarttığımız bir sayıyla devam ediyoruz. Nostalji diyerek tutuşuyoruz şu an. Çok eğlenceli bir sayı sizi bekliyor. Çevrim içi rakı soframız olan 20'liğin Instagram hesabını, aynı zamanda Twitter'ını ve LinkedIn'i 20'lik Bulten yazarak takip edebilirsiniz. O zaman haftaya aynı saatte diyelim mi? Şerefe, Yasmin.
Sıradaki bölüm izleme listesi. The Fablemans, After Sun, Genç Alman Sineması.
Fazla yayın ve podcast, Aposto editörlerinin kaleminden özel dosyalar, sektör yayınları, köklü dergiler, Önde gelen gazetecilerin köşe yazıları ve uluslararası yayınlarla genişleyen derinlikli içerik kataloğumuzu Aposto Premium'la keşfedebilirsiniz. Bilgi alma tecrübenizi yeniden tanımlayacak olan Aposto Premium deneyimi sizi bekliyor. Premium'a yükselmek için açıklamadaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Merhaba, ben Aposto'nun sinema editörü Emre. Önümüzdeki hafta boyunca sinemalarda evde ve şehirde izleyebileceklerinden seçtiğimiz 10 yapım hakkında kısa bilgiler bulacağın izleme listesine hoş geldin. Sinemalarda. Haftanın gösterime giren yeni filmleri arasında Steven Spielberg imzalı The Fablemans, Fabelmanlar öne çıkıyor. Hollywood'un yaşayan en büyük yönetmenlerinden Spielberg'ün yaşamından otobiyografik öğeler taşıyan filmde 1960'larda sinemacı olmaya hevesli lise öğrencisi Sammy Fableman'ın hem sinemayla hem de ailesiyle, özellikle de annesiyle olan ilişkisini izliyoruz. Filmle ilgili detaylı incelememizi Duende'nin bugünkü sayısından Haftanın Filmi bölümünden okuyabilirsin. Haftanın gösterime giren bir diğer filmi, geçtiğimiz hafta başka bir Ocak seçkisinde görücüye çıktıktan sonra şimdi başka sinema salonlarında gösterime giren Metronom. 1972 yılının sonbaharında Romanya'da yaşayan Ana, erkek arkadaşının birkaç gün içinde ülkeden temelli olarak kaçacağını öğreniyor ve son günlerini birlikte geçirmeye karar veriyorlar. Yasaklı bir radyo yayınını dinlemek için toplandıklarında polisin gelmesi, hikayelerini gerilimli ve heyecanlı bir tona sürüklüyor. Evde. 2022'nin en sevilen filmlerinden After Sun, Güneş Sonrası, bugün Mubi'de gösterime giriyor. Charlotte Wells'in ilk uzun metrajlı filmi, 20 yıl önce Britanya'dan Fethiye'ye tatile gelmiş bir baba kızın hikayesini anlatıyor. Anıların hüznü ve sevinciyle dolu, zamanın hızla geçişine dair sade ve incelikli bir dram olan bu filmin, özellikle 90'ların sonunda ya da 2000'lerin başında ailenle tatile çıktıysan seni derinden yaralayabileceğini ekleyeyim. Hatırlarsan Keşif Sineması'nın 2 gün önce yayınlanan bölümünde oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'yla Charlotte Wells Sineması ve After Sun hakkında sohbet etmiştik. Bölümün linkine açıklama kısmından ulaşabilirsin. Mubi bu aydan itibaren Kuzey Avrupa sinemasının kışkırtıcı yönetmenlerinden Lars von Trier'in kapsamlı bir retrospektifine yer veriyor. Haziran ayına dek sürecek retrospektif seçkinin yarın izleyebileceğin ilk filmi, yönetmenin de ilk filmi olan 1984 yapımı The Element of Crime, Suç Unsuru. Sarı filtreye doyacağın bu neo-noir film, bir Avrupa distopyasında araştırılan seri cinayetleri konu alıyor. Yeni yılı Fatih Akın'ın Duvara Karşı filmiyle karşılayan Mubi, 8 Ocak'ta yönetmenin ilk filmi Kısa ve Acısız'ı yayınlıyor. Filmde ailelerinin Türkiye, Yunanistan ve Sırbistan'dan göçtüğü Hamburg'da birlikte büyüyen 3 yakın arkadaşın kısa ve acısız bir şekilde çabucak halledeceklerini düşündükleri bir soygunun uzun süreli ve acılı etkilerini izleyeceksin. Penelope Cruz ve Emil Hirsch'ün başrollerini paylaştığı Twice Born, Sen Dünyaya Gelmeden, oğluyla arasındaki mesafeyi kapatmaya çalışan bir annenin portresini çizerken savaşın açtığı yaraları resmediyor. Bosna Savaşı'nın acı dolu ve dokunaklı günlerini hatırlatan film, gücünü pek tabii ki Penelope Cruz'un varlığından alıyor. Filmi 12 Ocak'ta Mubi'de izleyebilirsin. Bugün Netflix kataloğuna eklenecek The Pale Blue Eye, Solgun Mavi Gözlerin başrolünde Christian Bale yer alıyor. 19. yüzyılda geçen gizem filmi, emekli bir dedektif ve korkunç bir cinayeti çözmesine yardımcı olması için yanına aldığı zeki bir öğrencinin macerasına odaklanıyor. Söz konusu öğrencinin filmin kasvetli, puslu ve gotik atmosferine hak vermeni sağlayacak tanıdık bir ismi var. Edgar Allan Poe. Geçtiğimiz haftaki bölümde belki listemin yoğunluğundan, belki de yaratacağı etkiyi henüz kestirememiş olduğumdan dolayı bahsini geçirmediğim bir dizi 1 Ocak'ta Netflix'te yayınlanmıştı. Kaleidoskop, dev bir soygunu anlatması bir yana, bölümlerinin tüm Netflix abonelerinde farklı bir sırayla çıkması, istenilen sırayla izlenebilmesi ve tercih edilen her sıranın farklı bir izleme deneyimi yaratmasıyla dikkat çekici. Haftanın izleme listesinde bir dizi daha var. 11 Ocak'ta Disney Plus kataloğuna eklenecek, gerçek olaylara dayanan suç ve dönem dizisi Welcome to Chippendales. Dizi, Amerikan rüyasının peşinden hırsla yürüyen bir Hindistan göçmeninin Amerika'nın ilk erkek striptiz kulübünü açışını, fakat hızla büyüyen imparatorluğunun bir cinayet davasıyla çöküşünü konu alıyor. Şehirde. Sinematek Sinema Evi yeni yılı yeni bir gösterim programıyla karşılıyor. Genç Alman sineması programı, Kluge, Fassbinder, Herzog ve Wenders gibi temsilcileri olan ve 1962-82 yılları arasındaki dönemi kapsayan heyecan verici bir akımı merkezine alıyor. Programın danışmanlığını üstlenen sinema yazarı Engin Ertan'la genç Alman sineması ve seçkideki filmler hakkındaki sohbetimizden notları bugünkü Duende de okuyabilirsin. Seçkideki filmlerden Volker Schlöndorff'un ilk filmi Young Turles, Genç Turles, 12 Ocak Perşembe saat 20'de gösteriliyor. 20. yüzyıl başlarındaki bir erkek yatılı okulunda geçen film, arkadaşları tarafından hırsızlık yaparken yakalanan ve kendisini garip bir oyun içinde bulan Bassini'nin maruz kaldıklarını ve buna seyirci olan genç Turles'in ahlak çatışmalarını konu alıyor. Bu arada... Bu hafta ayrıca sinema dünyasından 3 oyuncunun doğum gününü kutluyoruz. Bugün yani 6 Ocak Eddie Redmayne'in, yarın yani 7 Ocak Nicolas Cage'in, pazartesi yani 9 Ocak ise Imelda Staunton'un doğum günü. Eddie Redmayne'in 19. yüzyılda bir balon yolculuğuna çıkan meteorolojisti canlandırdığı The Aeronauts'u Amazon Prime Video'da, Nicolas Cage'in 80'lerde geçen karanlık ve kanlı macerası Mandy Mubi'de, Imelda Staunton'un Kraliçe 2. Elizabeth'i canlandırdığı yeni The Crown sezonunu ise Netflix'te izleyebilirsin. Son olarak bir hatırlatma. Duende'yi Duende Magazine kullanıcı adıyla Letterboxd'da takip edebilir, haftanın filmi incelemelerimize, izleme listesi önerilerimize ve keşif sineması listelerine Letterboxd hesabımızdan da ulaşabilirsin. İyi seyirler.
Sıradaki bölüm İstanbul'un Ajandası. Hazırlayan ve sunan Dilara H. Kaya.
Hafta İstanbul'daki etkinlikleri derlediğimiz İstanbul'un Ajandası'ndan merhaba. Ben Aposta ekibinden Dilara. İstanbul'un Ajandası'nın bu haftaki seyirlikleri arasında Beyaz Perde'de izleyeceğimiz tarihi bir konser, normların ötesinde ve sinemanın yenilikçiliğinde genç Alman sineması retrospektifi ve dram ile durum komedisini harmanlayan bir oyun var. Fijital, yanlış duymadın fijital yani fiziksel ve dijital bir sanat deneyimi, bir dünya gezisi sahnesi, Japonya müziği ve atıştırmalıkları, Meksika mutfağı atölyesi ve müziğin patlayıcı enerjisi ajandalarımızdan taşıyor. Dünyanın ilk NFT Bienali 6 Ocak'ta Zorlu PSM'de kapılarını açtı. Yerkürenin sanat şehirlerini gezen NFT Bienali dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. Oradayım diyebilmek için ekranları ve projeksiyonları kullanacağım Bienal'de yeni medya sanat performanslarından hibrit söyleşilere, VR-AR deneyimlerden seni alıp götürecek sergilere kadar pek çok farklı etkinlik var. 15 Ocak'a kadar bir ayağın Metaverse evreninde, bir ayağın Zorlu PSM'de olacak. Kendine asın coğrafya, yemek ve müziği aynı hediye paketi içerisine sardığı etkinlik serisi Duyduk Doymadık'ta gelecek durak Japonya. 11 Ocak'ta damaklarımızın ve kulaklarımızın bayram edeceği adres Arka Oda olacak. Ertesi gün Arka Oda'nın konukları arasında Ece Özel'in olacağını da hatırlatalım. Gözünden kaçmasın. Sezar ödüllü Le Prenom, Hilal Arslangiray Kazanbal uyarlamasıyla karşımızda. Hayatları yöneten sırlar, ön yargılar, ikilikler ve çelişkilerin, insanların içlerinde tutamadıklarının dışarı çıkışını izliyoruz. Bol ödüllü bir oyuncu kadrosu, Pinhane'nin benzersiz şarkılarıyla bir aile yemeğine konuk olurken, zamansız itiraflar ve yüksek tansiyonun getirdiği absürtlükler, tiyatro severlerin iştahını kabartıyor. Ahmet Kazanbal'ın yönettiği tek perdelik ve 100 dakikalık oyun, 13 Ocak'ta Zorlu PSM Turkcell Platinum sahnesinde. 6-29 Ocak tarihleri arasında Ortaköy Hüsrev Ketüda Hamamı'nda zamanı ve yolculuğu düşündüren bir sergi bizleri bekliyor. Küratörlüğünü Ayşegül Sönmez'in üstlendiği Time is Love bir dünya gezisi sahnesi, zaman ve yolculuğu sanatçıların gözüyle sorgulatırken izleyiciyi de kendi zamanlarını keşfetmeye davet ediyor. Çağrışımların pusula olduğu bir gezinin yanı sıra sergiye özel konserlerin, performansların, okumaların ve katılımcı sanatçılarla zamane konuşmalarının gerçekleşeceğini de ekleyelim. 28 Mayıs 2022'de İnönü Stadı'nda gerçekleşen ve 35 bin dinleyicinin katıldığı Mor ve Ötesi konseri Beyaz Perde'de. Tamiri mümkün konseri kaçıranları tarihi geceye götürme şansı sunarken konseri unutamayanlara da o özel anları yeniden yaşatacak. Tarihi konseri 13 Ocak'tan itibaren muhtelif sinemalarda izleyebilir, Kadıköy sinemasına gelirsen bizimle karşılaşabilirsin. Yerel sahnenin en heyecan verici yeni gruplarından Sonic Boom, ceplerinde son teklileri God It'le sahnede. Cazın, elektroniğin, R&B, soul ve fütüristik popun bir araya geldiği sıra dışı bir dinleme deneyimi için 13 Ocak'ta Blind İstanbul'dayız. Retrospektif film programları, nitelikli dönem ya da sinema akımı kürasyonlarıyla niş bir beyaz perde deneyimi sunan Kadıköy Sinematek Sinema Evi, genç Alman sinemasına odağına aldığı 3 aylık izleme maratonuyla yeni yıla giriyor. 10 Ocak'tan 31 Mart'a kadar Fassbinder'dan Wim Wenders'a, Herzog'dan Volker Schlöndorff'a, 2. Dünya Savaşı sonrasında Alman sinemasının yenilikçi mirasını oluşturmuş yönetmenler kısa ve uzun filmleriyle bir araya geliyor. Kanyon AVM'nin yeni üzerinden Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi, dünyanın farklı coğrafyalarından ve ülkelerinden mutfak kültürlerini tanıtmaya ve öğretmeye devam ediyor. Sosun, acının, hatırda kalacak kokuların ve leziz tatların duraklarından Meksika mutfağının tezgahında yemek defterine yeni tarifler ekleyebilirsin. USLA sertifikalı Meksika Mutfağı Atölyesi 9 Ocak'ta Kanyon'da. İstanbul'da bu hafta senin için derlediğimiz etkinlikleri dinledin. Şehrin haftalık etkinlik takvimine eşlik eden aylık sergi ve tiyatro rehberlerimize de göz atmayı unutma. Sen de şehrin heyecanına ayık uydurmak ve kalabalıkların arasına karışmak istiyorsan Aposta İstanbul'u Aposta'nın web ve mobil uygulamalarından takip edebilirsin.
Aposto Radyo'da bir haftayı daha geride bırakırken gelecek haftanın gönlünüzce olmasını diliyoruz bu mesajı. Sizlerle paylaşıyoruz. Ben Yakup, haftaya tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, görüşmek üzere.